أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم قردشلرم الله تعالى bu celsemizi kendi katında ubudiyet olarak kabul eylesin. Rabbim yapmış olduğunuz amellerinizi, hicretinizi, ribatınızı, cihadınızı vesaire bütün amellerinizi kabul buyursun. Rabbim hayatımızı şehadet ile tamamlamayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Kardeşlerim malumunuz şu anda ümmet çok ağır bir imtihandan geçiyor ve hasaten Müslümanlara yapılan bu büyük zulümler, Filistin'de ve özelde de Gazze'de Müslümanlara yapılan bu büyük zulümler karşısında tabii hepimizin içi kan ağlıyor. Gerçekten insanlığın utandığı böyle bir olaylarda Müslümanlar her gün yüzlerce Müslüman, kadın, çoluk, çocuk demeden, yaşlı, engelli demeden büyük bir katliam yapılıyor. Ve bütün dünya seyirci ve maalesef umumen Müslümanlar seyirci bu olaylara karşı. Bununla ilgili biraz hasbihal yapmak istiyorum. Bu konulara girmeden önce kardeşlerim bazı meseleleri aydınlatmamda fayda olur inşallah. Bunlardan bir tanesi bu Hamas'ın askeri kolu var. Şeyh İzzeddin el-Kassam. Tugayları deniyor. Yani bu tugaylar, bu savaşçılar, inşallah mücahitler diyelim hatalarıyla beraber bu ismi kullanıyorlar. Yani bu Kassam hareketi yıllardır var olan bir hareket. Yani Hamas'a bağlı olan askeri bir harekettir o. Allahu alem bildiğim kadarıyla 2006'dan beri piyasada var. Yani başta o Şeyh Kassam, İzzeddin el-Kassam kimdir onu bir tanıyalım inşallah. Belki merak etmişsinizdir bu Şeyh kimdir? Kendilerini ona nispet ettikleri veyahut da onun ismini kullandıkları. Kardeşlerim Şeyh İzzeddin el-Kassam takriben 130 sene önce yaşamış veyahut da dünyaya gelmiş bir İslam alimidir. İslam alimi, davetçisi, önderi ve mücahididir. Bir komutandır. Alim olmasıyla beraber aynı zamanda mücahitlerin komutanı olan, davetçi kimliğiyle bilinen, ümmetin derdini dert edinmiş olan, gecesini gündüzüne katarak çok büyük fedakarlıkta bulunmuş olan, cihat sahalarında bulunmuş, kafirlere çok acılar çektirmiş ve sonunda hayatını şehadetle kapatmış olan bir İslam davetçisi, bir İslam alimidir. 1883 yılında bu Laskiye biliyorsunuz şu anda genelde Alevilerin yoğun oldukları ama orada Sünniler de var. Laskiye'nin Ceble ilçesinde dünyaya geliyor. 1883 yıllarında. Tabii o zaman da Osmanlı yıkılmamış biliyorsunuz hilafet daha bitmemiş. O zaman bu İslam toprakları ve o zaman Filistin Müslümanlarındı fakat bu özellikle Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslümanlar büyük yenilgilere uğradıktan sonra ve İslam'dan bayağı bir uzaklaşıp hilafet yıkılınca artık yavaş yavaş İslam topraklarında kafirler hakim olmaya başlıyor biliyorsunuz. Mesela Cezayir'e Fransızlar değil mi musallat oluyor, Libya'ya İtalyanlar musallat oluyor. Mısır'a İngilizler musallat oluyor. Filistin topraklarına yine İngilizler musallat oluyor. Bu Suriye topraklarına Fransızlar musallat oluyor. İslam alemi artık parçalanmış. İslam alemi taksim edilmiş. Kafirler her tarafta hakimiyetlerini kuruyorlar. Ve Müslümanları dinlerinden soyutluyorlar, katliamlar yapıyorlar ve Müslümanların yer altı, yer üstü zenginliklerini şu anda olduğu gibi, yaptıkları gibi sömürüyorlar, çalıp götürüyorlar. Böyle bir dönemde gelmiş olan bir alim, babası yine yani Kur'an-ı Kerim ezberleten, şer'i ilim veren mültezim birisi, şeyh birisi. Onun yanında tabii ilk etapta onun yanında ders okumaya başlıyor, Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başlıyor. Bu kütteb denen bir yol var. İşte levhaları alırlar öğrenciler, sabah giderler. Şeyh onlara neyi ezberletecekse onu okur, kaydederler. Birkaç defa okurlar, sonra sildirir, birbirlerine okumaya başlarlar. O şekilde o gün o sayfayı ezberlemiş olurlar. Diğer var olan hafızlıklarını da ne yaparlar? Tekrar ederler. O şekilde Kur'an hafızlığını ne yapıyor? Babasının yanında tamamlıyor. 14 yaşına gelince Ezher'e gitmek istiyor. Babası onu Ezher'e gönderiyor, Mısır'a. Tabi Ezher o zaman şimdiki gibi değil, çok daha güzel bir durumda. Alimleri, güzel alimler, bayağı bir ilim var. Ezher'e gidiyor. Ezher'de 8 sene okuyor. Ve oranın sadece Ezher dersleriyle yetinmiyor. Bir de dışarıdan başka şeyhlerle de görüşüyor. Onlardan ilim alıyor. Onların da ümmete yani bu acıdıkları, üzüldükleri o günlerde o da onlardan etkileniyor yani. Onların ilimlerinden, onların davetlerinden, onların üzüntülerinden, tasalarından o da etkileniyor. Ve yurduna döndüğü zaman, memleketine döndüğü zaman davete başlıyor. Bir taraftan imamlık yapıyor, hocalık yapıyor. Çocukları, gençleri topluyor. Kur'an dersi, şer'i dersler vermeye başlıyor. Sonra köy köy gezmeye başlıyor. Büyük bir davete başlıyor. Özellikle de ümmetin derdiyle dertleniyor. Müslümanları uyandırmaya başlıyor. Yani bu Müslümanların başına gelen felaketler, onlara karşı mücadele etmemiz gerektiği, cihat farizasını unutulmuş olan cihat farizasını bir daha canlandırmamız gerekiyor. Bu kafirleri Müslümanların beldelerinden çıkarmamız gerekiyor diye teşvik etmeye başlıyor. Ve derken olaylar gelişmeye başlıyor. Bayağı bir sevilmeye başlanıyor. Ve onun samimiyetini gören gençler onun etrafında halkalar oluşturmaya başlıyorlar. Sonra cihadi bir grup oluşturuyor. Sonra Fransızlara karşı cihada başlıyor. Suriye topraklarında cihada başlıyor. Tabii bu cihada başlaması kolay değil diye. O zaman bir örgüt yani bir cemaat oluşturup sıfırdan imkanların olmadığı, bütün dünyanın kafirlerle beraber olduğu, ümmetin artık kaybolduğu, dünyaya daldıkları artık İmandan uzaklaştıkları böyle bir dönemde sıfırdan başlamak, etrafında gençleri oluşturup onları cihada yani kaldırmak gerçekten çok büyük bir amel. Böyle bir ameli Allah'ın fazlıyla başarıyor. Ve enteresan bir kıssası var kardeşler, ibretlik bir kıssası var. İlk birinci savaşında, ameliyesinde cihada çıkarken, tabii Fransızlar çok yoğun bir şekilde bombalamaya, vurmaya başlıyorlar. Biliyorsunuz şu anda aynen kafirlerin şiddetli bir şekilde vurdukları gibi vurmaya başlıyorlar. O esnada Şeyh Özzeddin el-Kassam kaçıyor. Savaştan kaçıyor. O bombalardan korkuyor. Derken kaçtıktan sonra çok pişman oluyor. Çok üzülmeye başlıyor. O gece sabaha kadar sürekli ağlıyor, üzülüyor. Ben nasıl kaçtım, nasıl sebat gösteremedim, nasıl böyle bir hataya düştüm? Ümmete cihadın faziletini anlatırken, şehadetin faziletini anlatırken, fedakarlığı anlatırken, o sahabe-i kiramı anlatırken, ben ise bu savaştan kaçıyorum. O gerekli olan teslimiyeti gösteremiyorum. Demek ki mesele sadece ilim okumada, onu anlatmada değil, mesele yaşamadadır diyor. Derken çok pişman oluyor, çok üzülüyor ve günlerce morali bozuk bir şekilde dolaşmaya başlıyor. Sürekli ağlıyor bu hatasından dolayı. Sonra iyice tefekkür ediyor. Yani beni buna itekleyen sebep nedir? Yani niçin ben kendimi hazır bulamıyorum? Allah yolunda canımı feda etmeye, şehit olmaya niçin ben hazır değilim? O zaman bunun arkasında dünya sevgisi var özellikle. Demek ki daha dünya sevgisi yine kalbimde var yani. Günahlar, ahiretten gafil olma yani olduğu yani olması gerektiği gibi bir şuura sahip olmadığından dolayı kaynaklanıyor. O zaman bütün bunlara çarpı atmam lazım. Dünyaya çarpı atmam lazım. derken dünyaya çarpı atıyor, kendisine sıfırdan bir menheç başlatıyor. Bizim de kardeşler ihtiyacımız bu. Özellikle bu Gazze meselesinde, savaşında kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Yani bizim için şu anda dünya için yine bir nasıl 11 Eylül olayı çok ciddi bir etki bıraktıysa ümmette, şu anki bu darbe bazı alimlere göre hatta daha da ciddi olacaktır ve de oluyor. 11 Eylül'den çok daha ciddi oldu. Ve bundan sonra dünya olduğu gibi devam etmeyecek, büyük değişiklikler olacak. Ve bilemiyoruz olaylar nereye götürecek. İnşallah olaylar Müslümanların maslahatında görünüyor. Derken Şeyh İzzeddin El-Kassam kendi kendine ahdediyor. Diyor ki kendimi alıştırmak için fedai eylemleri yapacağım tek başıma. İstişhadi fedai olarak gireceğim tek başıma kafirlerin arasına. Ve ilk ameliyesini başlıyor, tek başına giriyor. Kafirlerden birkaç kişiyi öldürüyor. Oradan selametle çıkıyor. Tabii birincisinde korkuyor, çekiniyor, heyecan oluyor. Ama öbür taraftan Allah-u Teala'nın sekinetini görüyor, Allah'ın nimetini görüyor. İmanı artıyor. İkinci bir ameliyeye çok daha rahat bir şekilde giriyor. Yine heyecan yaşıyor. Yine kafirlerden vuruyor, yaralıyor. Selametle bir daha çıkıyor. Üçüncüsüne girdiği zaman artık çok rahat. Ve derken ondan sonraki ameliyelerde artık düğüne gider gibi sevinçle gitmeye başlıyor. Velhasıl Fransızlara çok acılar çektiriyor. İmkansızlığa rağmen, hatta imkanlar olmadığı için evini satıyor. Ve o satmış olduğu evle 25 tane silah alıyor. O zamanın artık tüfekleriyle onları işte mücahitlere, gençlere dağıtıyor. O şekilde ne yapıyorlar? Cihatlarını devam ettiriyorlar. Tabii infaklar falan topluyor yine, yani Müslümanlar arasında bayağı bir çalışıyor. Ve gün be gün bayağı bir sevilip güvenilmeye başlanıyor ve etrafındaki halkalar büyümeye başlıyor. Tabii kafirler onun tehlikesini görünce her taraftan saldırmaya başlıyorlar. Acımasızca, şu anda aynen İsrail'in yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi, Fransa İslam'a çok düşman olan bir devlet, bunu biliyorsunuz. Dünyanın en habis devletlerinden, en düşman olan devletlerinden. Zaten bu Haçlı seferlerinde işin başında sürekli Fransa gelmiştir kardeşlerim. Şu anda özellikle bu son dönemde İslam'a en çok savaş açan, değil mi, Müslümanları engelleyen, işte başörtüyü yasaklayan, İslam'ın yani kökünü kazımaya çalışan devletlerden bir tanesi Fransa, habis bir devlet. Çok şiddetli bir şekilde Müslüman kıyımına başlıyor, öldürmeye başlıyor, mücahitleri tasfiye ediyor, şehit oluyorlar. İşte bazıları göç etmek zorunda kalıyor, hapse atıyor. Derken bayağı bir kıstırıyorlar, mücadele, sonra bakıyorlar ki şey yapamıyorlar, öldüremiyorlar, ona teklifte bulunuyorlar. İşte tamam, gel seni kadı yapalım, imkanlar sunalım, yüksek maaş verelim. İstediğin gibi davetini yap ama bu işten vazgeç diye teklifte bulunuyorlar. O teklifi kabul etmiyor. Bu sefer ona idam kararı çıkartıyorlar ve onun başına büyük bir ödül koyuyorlar. Kim onu öldürürse, kim onu yakalayıp bize getirirse ve de olduğu yeri gösterirse ona şu kadar ödül verilecek. O zamanın parasıyla 10 bin lira, Suriye lirasıyla işte ödül vereceğiz diyorlar. Ve iyice onu sıkıştırınca ve en son takriben cihadi hareketi takriben bitiriyorlar. Ve daha fazla yani devam edemeyeceğini görünce bu sefer Suriye'den çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü her tarafta iyice sıkıştırılıyor. Hani nasıl bir ara Çeçenistan takriben mücahitleri iyice daralttılar ve takriben cihadı dumura uğrattılar. O şekilde cihadı da bitme noktasına getiriyorlar. Oradan çıkmak zorunda kalıyor. Suriye'den çıkmak zorunda kalıyor. Ve kaçarak Allah yolunda hicret ediyor. Bu sefer Filistin'e geçiyor. Filistin'e geçtikten sonra tabii orada da yine davete başlıyor. Yine ümmeti uyandırma daveti, ümmeti hazırlama. Her gittiği yerde durmuyor. Emri bil maruf nehyan münker, davet. Dininize dönün, İslam'ınıza dönün, cihadınıza dönün. El velâ vel berâ, şeriat elden gidiyor derken ümmeti uyandırmaya başlıyor. Ve orada da yine gruplar oluşturuyor. Allah yolunda cihad edecek gruplar. Tabii o aralar yine İtalya O aralar işte şeye saldırmış, Libya'ya saldırmış, Müslümanları katlediyor. Bu haber Müslümanlara gelince bayağı üzülüyor. Paralar topluyor, imkanlar oluşturuyor ve 250 kişi alıyor yanına mücahitlerden ve oraya gidelim, oradaki Müslümanlara yardımcı olalım diye yola çıkıyorlar. İskenderun'a gidiyorlar. Tabii şu anda sınırlar çizildiği gibi değil. İskenderun'a gidiyorlar. Oradan gemi bekliyorlar. O gemi onları Libya'ya götürsün. Orada Ömer Muhtar Rahimahullah'ın hareketine katılsınlar. Allah yolunda cihad etsinler. Bayağı bir bekliyorlar. Belki bir ay 40 gün bekliyorlar. Gemi falan gelmiyor. Bayağı bir yasaklamalar, engellemeler ile karşılaşıyorlar. Bir türlü nasip olmuyor. Gidemiyorlar. Bu sefer kendisi kaçak yollarla gizli bir şekilde Libya'ya atlayıp gidiyor. Ve o toplanmış olan parayı alıp götürüyor. Orada Ömer Muhtar ile, Rahimullah ile görüşüyor. O paraları teslim ediyor, durumu anlatıyor. Ondan sonra bir şekilde geri dönüyor. Geri döndükten sonra kalmış olduğu ameli devam ettirmeye başlıyor Filistin'de. Ve derken cihadi grupları oluşturduktan sonra bu sefer cihadı başlatıyor. O zaman İngilizlere karşı ve özellikle ümmeti uyandırıyor. Diyor ki bu İngilizler şu anda bu toprakları Yahudilere verecekler. Çünkü her taraftan Yahudiler yavaş yavaş akın ediyor. İngilizler onlara imkanlar sağlıyor. Mücahitleri katlederek, öldürerek, evlerini yıkarak o şekilde Yahudilere alan açıyor. Özellikle var olan tehlikeyi ümmete anlatmaya başlıyor. Derken İngilizlere karşı cihad etmeye başlıyor. Yıllarca cihad ediyor, çok bedeller ödüyor. Ve en son tabii İngilizler çok daraltmaya başlıyorlar. Onu her tarafta muhasara altına almaya çalışıyorlar. Oralardan çıkıyor. En son olmuş olduğu bir yeri tespit ediyorlar. Casuslar aracılığıyla sonra orayı muhasara altına alıyorlar. 300 kişilik bir kuvvet var. Kendisi sadece 11 arkadaşıyla beraber o köyde muhasara altında kalıyorlar. Sonra teslim olun diyorlar. Diyor ki kesinlikle biz teslim olmayacağız. Şehit olana kadar çarpışacağız. Bizde teslim olma diye bir şey yoktur. Bizim kamusumuzda, kitabımızda böyle bir şey yok diyor. Tabii diyorlar o şiddetli savaşlarda imkansızlığın olduğu o vakitlerde çok az bir sayıyla binlerce, yani o büyük kuvvetlere karşı savaşırken bir tanesi diyor ki Allah'ın zaferi nerede? O zafer, o nasır gelmeyecek mi? Yani böyle zafer mi kazanılır bu kadar az bir sayıyla, bu kadar az bir imkanla? İmkansız yani savaşmamız, sebat göstermemiz veyahut da zafer kazanmamız. Yani zafer kazanmamız imkansız. Sen niye insanları ölüme kaldırıyorsun? O da diyor ki şu anda zafer kazanma zamanı değildir. Ben bunu zaten istemiyorum. Benim istediğim hem biz Allah katında Allah'ın bize vermiş olduğu görevi yerine getirmek, hem de ümmete örnek olmak, ümmeti uyandırma savaşıdır. Bizim yapacağımız şey ümmeti uyandırma savaşıdır. Yoksa ben de biliyorum bu sayıyla zafer kazanılmaz. Ama en azından Allah'a kulluğumuzu göstereceğiz. Bu cihat amelini yine canlandırdığımızı, İslam dinini gerçekten din edinmiş ve onun tasasıyla yanıp tutuşmuş olan fertler olduğumuzu Allah'a göstermemiz lazım. Ve aynı zamanda ümmete de örnek olmamız lazım. Ümmeti harekete geçirmemiz lazım. Ve o muhasara altında olduğu yerde, orada savaşta hatta 15 kişi öldürüyor İngilizlerden. Karşı tarafa kayıplar verdiriyorlar fakat sayıları çok az, imkanları çok az. Mermileri bitiyor derken orada arkadaşları hepsi şehit oluyor. Kendisi de orada şehit düşüyor. Allah ona gani gani rahmet eylesin. 1935 yılında. Tabii 1935 yılında şehit olduktan sonra kafirler zannediyorlar ki tamam, cihadi hareketi bitirdik. 1936'da yine Filistin'de büyük bir kıyam başlıyor. Sevre, ayaklanma başlıyor. Yine olaylar patlak veriyor. Ve birçok yerde bu sefer İzzeddin Kassam ismiyle, işte onun o yapmış olduğu örnek hareketleriyle, onun o ümmeti yani canlandırmasıyla bayağı bir cihat hareketi yine sağda solda devam etmeye başlıyor ve derken günümüze kadar geliyor ve kıyamet gününe kadar da devam edecek bu Yani mesele cihat meselesi sadece İzzettin Kassam meselesi değil. Allah ona rahmet etsin. O vazifesini en iyi şekilde yapmaya çalışmış olan İslam komutanlarından, İslam alimlerinden, gerçekten de ilmiyle amel etmiş olan bir alim, yani büyük bir alimdir. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Evet, kısacası bu kardeşlerim. Şey meselesine gelince kardeşlerim, sorulan sorulardan bir tanesi işte Hamas hareketi, işte Hamas hareketi tevhidi bir hareket midir? Ona yardımcı olmak caiz midir? İşte onlarla beraber savaşmak caiz midir? Gibi bazı kardeşlerin soruları var. Tabii şu anda bu soruların yani çok fazla bir yeri yoktur kardeşlerim. Çünkü gerçekten hani oraya Filistin'e ulaşmış ve tam cihada başlayacak, hani başka bir çıkar yolum yok, Hamas'la beraber olayım mı olmayayım mı meselesi olsa, ona artık ona göre yani tatmin edici cevaplar vermen gerekiyor. Ama şu anda zaten böyle bir durum yok yani. Genelde yani bu soruyu soranlar zaten uzaktan seyirci olanlar. Yani hepimiz şu anda elimiz ulaşmıyor yani, üzülüyoruz. Keşke oralara yani imkan bulsak, oralara da gitsek, orada da Allah yolunda cihad etsek, böyle zor bir günde ümmeti o kafirlerin zulmünde bırakmasak. Kısacası kardeşlerim, Hamas hareketi ihvani bir harekettir. Ve yani daha önceki liderleri çok daha iyiyken bu son döneme doğru bazı bozukluklara girmiştir. Hassaten Şeyh Ahmet Yasin'den sonra, Şeyh Rantisi'den sonra yani bu daha çok bozulmaya başlıyor. Ve biliyorsunuz bu parti meselelerine girince meseleyi batırıyorlar. Meclise giriyorlar aynen işte Refah Partisi gibi. Tabii onların iddialarına göre biz şu anda mustazafız, yani şeriatı tatbik edecek durumda değiliz. Bunu biz yavaş yavaş tatbik edeceğiz diye o söylemlerle işin başına geliyorlar. En mühim o ayrı bir durum. Biliyorsunuz zaten biz buna karşıyız. Bu tehlikeli bir amel, batıl bir amel ve insanı şirke götürecek olan bir amel. Normalde aslen sünni bir harekettir. Fakat işte onların tabii söylemleriyle bu doğru mudur, doğru değildir. Onların söylemleriyle işte Araplar, biz gittik, Arap liderlere gittik, büyüklerine gittik, her tarafta yardım istedik, bize yardımcı olun. İsrail'e karşı büyük bir güç var, bakın bizim imkanlarımız yok, hiç kimse bize yardımcı olmadı. Yüz çevirdiler. İslam alemi, özellikle de Arap alemi bize ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Ama İran bu konuda yardımcı olacağını söyledi ve gerçekten bize yardımcı oldular. Maddi yönden yardımcı oldular. Silah verdiler, tecizat verdiler. Tabii onların iddiasına göre mesela yani biz yine dinimizi, sünniliğimizi koruyarak onlardan faydalanacağız. Tabii onların bozuk bir menheci var. Şiaları Müslüman olarak görüyorlar ve onlarla işte hani nasıl şu anda Şiilerden etkilenmiş, biliyorsunuz Türkiye'deki Hizbullah gibi ve hatta Şialardan etkilenmiş Müslümanlar nasıl aldanıyorsa İran'a, artık aldanma mı, başka şeyler mi diyorlar ki yani onlar da hatalarıyla beraber Müslüman kardeşlerimiz, biz işte toptan dünya küfrüne el birlik olmamız lazım. Velhasıl böyle yanlış söylemleri var, yanlış tutumları var. Şialardan yardım aldılar. Fakat yani birinin yani güvenilir bir kişinin aktardığına göre şu ana kadar yani bir Şii görülmemiştir. Hamas hareketinde gerçekten hani bildiğimiz o Şialar gibi aynen Şiileşmiş, Şii mezhebini almış, artık onunla amel eden, 12 imamı masum gören, sahabelere küfreden böyle bir kimse yok. Onların yani söyledikleri biz siyasi olarak onlardan faydalanıyoruz şeklinde. Tabii bu bahaneleri yanlış bahaneler, o ayrı bir mesele, ayrı bir dava. Beşar Esad'la tabii barış şeyine girdiler. Ama şu anda araları belki bozulmuştur. El mühim kardeşlerim, sıkıntılı bir cemaat. Tabii bazı Müslümanları komple tekfir ediyorlar, bu yanlış. Bazıları komple işte bunlara toz kondurulmaz, bu da yanlış. Ama özellikle böyle bir günde onları, böyle bir zamanda onları yani kâfirleri, bu saldıran kâfirleri bırakıp onlarla iştigal etmemiz yani nedir? Hatadır, yanlıştır. Ve bu gibi meseleleri kardeşlerim, yani tekfir meseleleri daha önce geçti biliyorsunuz. Bunlar hassas meseleler. Özellikle bir hareketi binlerce yani mensubu olan ve şu anda çok ciddi bedeller ödeyen bir hareketi şu anda komple tekfire kalkışmak, yani bu çok ağır bir şey, mesuliyeti büyüktür derken, yani bu meselede kardeşlerim, bu meseleyi biz kime bırakmamız lazım? Kendimiz mi fetva vereceğiz bu büyük meselede, yoksa büyük alimler mi konuşacak? Normal küçük meselelerde, biz bilmediğimiz meselelerde alime götürürken فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, değil mi? O zaman büyük meselelerde de meseleyi kime götüreceğiz? Büyük alimlere mi götüreceğiz, yoksa kendimiz mi fetva vereceğiz? Şüphesiz büyük alimlere götüreceğiz. Burada biz dilimizi tutacağız, büyük alimlere bırakacağız meseleyi. Ama şu anda da büyük alimlerden ben işte Hamas hareketi komple kafirdir diyen de görmedim. Ama tabii ki hareket içinde özellikle bu parti marti meselesiyle bir takım şirki meseleler var. Yani hani neticede hükümete girdiler işte. Oy moy parti meselesine girdiler. Biliyorsunuz bu noktalarda da tekfir şartları var, manileri var. Ama komple tekfir edilmesi yanlıştır. Burada dediğim gibi bunun tafsilatı alimlere bırakılmıştır. Ama şöyle bir gerçek var. Yani faraza sadece mesele Hamas ile İsrail olsa, burada kimin yenmesini biz isteriz? Kimin taraftarlığını yaparız? Kime seviniriz? İsrail'in Hamas'ı yenmesine mi, yoksa Hamas'ın İsrail'i yenmesine mi? Eğer ki Yahudilerin yenmesine sevinirsek, vallahi imanımızı gözden geçirmemiz lazım. Değil mi? Sahabe-i kiram Rumların yenildiğini görünce Farslara karşı üzüldüler. Bunlar ehli kitap, bize yakın. Diğerleri müşrik, mecusi, yani müşriklere daha yakın. Müşrikler sevindiler. Onların o olayına sahabe-i kiram istiyorlardı, içlerinden temenni ediyordu. Keşke Rumlar onlara galip gelse. Evet, kafirler, müşrikler ama bize nedir? Biraz daha yakınlar. Düşünün, asli kafirlerde sahabe-i kiram daha sonra Allah-u Teala müjdeledi değil mi? Surenin Rum suresini indirdi, başında zikretti ve Rumlar kısa bir müddet sonra, yani 10 sene geçmeden bir daha saldırıp o savaşı yenince Kur'an-ı Kerim'in mucizesi ortaya çıktı ve o gün Müslümanlar sevindiler. Değil mi? Müslümanlar sevindiler bu olaya karşı. Dolayısıyla bizim yani tabii ki sevincimiz Hamas'ın yanında olmasıdır. Yani Hamas'ın onlara vurması vesaire ilahiri meselede. Artı eğer ki cihada ulaşacak olursa bu kardeşlerimiz orada müstakil olarak da savaşacak durumlar da tahminim vardır yani. Orada çünkü sadece Hamas değil, Hamas'ın dışında bir sürü gruplar var. Nasıl burada bir sürü gruplar varsa orada El-Kaide'den tutun devlet ve daha birçok cemaat var, birçok oluşum var ve ferdi kimseler var. Orada ferdi de cihad edebilir kişi. Orada kadınlar bile cihad ediyor. Değil mi? Bıçağı alan kadın ne yapıyor? Saldırıya geçiyor. Yahudi, ne kadar Yahudi öldürürsem o kadar kârdır. Beni de öldürsünler, şehit olacağım diyor. Arabasıyla ne yapıyor? İnhiması giriyor değil mi? Yahudileri eziyor. Taşlarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Sopalarla. Bir şey bulamayınca. Adamlar mücadele veriyor. Dolayısıyla sen de oraya ulaş. Ondan sonra merak etme, sen orada Allah'ın izniyle cihad edecek çok imkanlar bulursun. Yeter ki o samimiyetini göster. Naam. Yani bu meseleleri dediğim gibi alimlere bırakmamız gerekiyor ama Hamas'ın yanlışları var. İle yani o şimdilik yani bu meselelerle ilgilenmek zamanı değildir. Bu katliamları izlerken.